Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında sizlerle beraberiz. Her zaman olduğu gibi ben Deniz Süleyman Derin ve Ali Rıza Bayzan hocamız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş gördük, sağ olun.
Hocam geçen haftalarda güzel konulara girmiştik. İşte malla ilişkimiz nasıl olacak? Bunun en üstü züht, ikincisi rıza, üçüncüsü kanaat, dördüncüsü hırs ve beşincisi de mustar, ihtiyaç sahibi diye açıklamıştık. Şimdi diyor ki burada İmam-ı Gazali Hazretleri, bu beş halin ötesinde bir hal daha vardır ki o da malın varlık ve yokluğunun o insan yanında eşit olması halidir. Malın yokluğuna üzülmediği gibi varlığını da sevinmemektir. Bir örnek de veriyor hocam, şimdi onun üzerine konuşalım. Hazreti Ayşe'ye bir defasında 100.000 dirhem atiye gelmişti. Tabi Hazreti Ayşe validemiz bütün müminlerin annesi olduğu için İşte bazen halifeler, bazen işte ordu komutanları ona büyük hediyeler gönderiyorlar.
Evet.
Hemen oturup hepsini dağıttıktan sonra hizmetçisine git biraz ekmek al da iftar edelim dedi. Şimdi 100.000 dirhem işte 100.000 dolar, 100.000 TL neyse hepsini dağıtmış. Tabii bunlar gani gönüllü insanlar. Yani topluma kendini adamışsın. Hadi sabahtan beri, yani dünden beri ne diyeyim, hep bunu söylüyoruz. Bu tür insanlar yani böyle tembel, işe yaramaz tipler değil. İmkanlarını dağıttıkları için fakir düşmüşler.
Evet.
Herkesle paylaşıyorlar. Yani aynı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı gibi. Bir de oruçluymuş. Diyor ki biraz ekmek al da iftar edelim deyince hizmetçi, isteseydin o paralardan hiç olmasa bir miktar et parası ayırırdın da şimdi biz de et yemeği yerdik. Yani diyor ki 100.000 dirhem para geldi. Ya bir dirhemini verseydin bir et alırdım, 1 kilo, 2 kilo. Yani iftarımızı güzel yapardık. Şimdi cevap çok ilginç. Ayşe validemiz şöyle buyuruyor. Bana hatırlatsaydın olurdu dedi. Hmm. Yani o kadar yüksek ideallerle meşgul ki farkında değil yani maddi ihtiyaçlarının. Söyleseydin yapardık diyor. Hani bu durumda olan kimseleri dünya varlığı meşgul edemez. Bütün dünya onlara yönelse bile onlar katında bir değer taşımaz. Çünkü onlar bu serveti kendi malı değil, Allah malı olarak görürler. Bu gibilerin nazarında servetin kendi elinde bulunmasıyla başkalarının elinde bulunması arasında bir fark yoktur.
Evet.
Bu hal sahibine müstani demek en doğrusudur. Çünkü varlıkla yokluk onlar için birdir. Tabii insan istina sahibi olduğu zaman bu insanı esir alamıyorsunuz. Hiçbir güç, hiçbir efendim makam, mevki sevgisi bu tür insanları esir alamıyor. Bunlar tam hür ve bağımsız insanlar hocam.
Yani bizim böyle eyvallaha olmayın dediğimiz şey mi oluyor? Kategori oluyor yani.
Bazen yani, şimdi iş hayatında hocam, işte üniversite hayatında akademik kariyer yapıyorsunuz. 100 kişiye eyvallahınız oluyor. Hmm. Aman diyorsun, şuna bir ters hareket yaparsam benim şu işime engel olur. İş hayatındasınız, aman herkese iyi geçineyim. Falanca tüccar, filanca tüccar, ona işte biraz yağcılık yapayım icabında. Bunların hocam öyle bir derdi yok. Hür insanlar yani, Allah'ın emrettiği şekilde yaşıyorlar ve insanların kendileri hakkındaki görüşlerine falan da kıymet
vermiyorlar.
Geçen güzel bir yerde bir şey okumuştum. İşte Müslümanların sosyolojisi, el alem ne der?
Evet.
Ondan sonra Müslümanların felsefesi, çok düşünme kafayı yersin şeklinde. Yani bizim daha çok bu el alem ne der şeysi var ya.
Evet, evet.
O bizi maalesef bitiriyor hocam. Yani kendimiz olamıyoruz. Hep başkası oluyoruz. O yüzden işte İmam Gazali Hazretleri Ayşe anamızı bize örnek gösteriyor.
Evet, yani insan doğruyu yaparken cesur da olması gerekiyor. İyilik yapmak için de cesur olmak gerekiyor.
Aynen hocam.
Cesaret iyiliğin önemli şartlarından birisi.
Eyvallah. Şimdi hocam buradan İmam Gazali tevekkül konusuna giriyor. Çünkü dünya ile olan ilişkimizde bir de işin iki tarafı var. Biz çalışıp çabalayıp kazanacağız, gayret edeceğiz ama iş bize bitse,
evet,
iş kolay. Hesap yaparsınız. Hocam ben çocukken balık tutmaya giderdim. Derdim ki 5 dakikada balık tutsam 25 dakikada 5 balık yapar. İşte bilmem 2 saatte bir sepet dolusu balıkların zorla taşıyarak eve geri dönerim. Ama giderim atarım oltayı. Bizim orada küçük bir nehir var. 1 saat geçer bir tane balık tutamam. Şimdi işin bizimle olan tarafını ayarladık. Oltamızı aldık, yemi hazırladık.
Evet.
Ama bir de karşı taraf var.
Evet.
Şimdi Allah-u Teala izin vermezse bütün bu çabalarımız, çalışmalarımız boşa gider. Hem burada da hocam çok tatlı bir yine İslam'ın dengesi var. Hiç mi çalışmayacağız? Hep mi çalışacağız? Şimdi İmam-ı Gazali burada hocam bize güzel şeyler ifade ediyor. Yani tevekkülün eseri kulun sayı hareketinde maksatları bilmekle tecelli eder. Yani siz tevekkülü yaşamak için önce maksadınızın ne olduğunu iyi efendim belirlemeniz gerekiyor. Ve şöyle diyor, bu hususta deriz ki faydalı şeylerin kendileriyle temin edileceği sebepler 3 derecededir.
Evet.
Birincisi kesin. Yani ben bu işi yapmasam kesin kaybederim. Allah-u Teala bazen yani sebepler arasında böyle kesinlik ilişkisi yapmış. İkincisi zannı galip, kuvvetli zan. Üçüncüsü de nefsin tam manasıyla bağlanamayıp mutmain olamayacağı vehim ve mevhum şeylerdir. Yani şimdi hocam şöyle açıklıyor İmam Gazali. Birinden de kesin olan dedik ya. Yani önümüzde ekmek var, su var. Diyoruz ki Allah'a tevekkül ettim. Ben bunları yemeyeyim de Allah beni beslesin.
Evet.
Böyle bir şey olur mu hocam? Bu kesin yani. O ekmeği yemezsen, suyu içmezsen öleceksin. Ve bundan sorumlu sensin %100.
Evet.
Ama ya Rabbi ben tevekkül yaptım. Evimde oturdum. Dışarıda yemek var. Camide işte bedava yemek var. Tekkede yemek dağıtıyorlar. Oraya bile gitmedim. Hani böyle meşhur bir hikayeyi hatırlar. Papazın birisi büyük bir sel olmuş. Kilisenin çatısına çıkmış önce. Önce kayık gelmiş. Demişler şu kayığa bin seni götürelim. Olmaz demiş. Ben demiş tevekkül ettim. Allah'tan yardım istiyorum. Sonra sular yükselmeye başlamış. Kilisenin işte ne o şey soruyor hocam. Çan kulesine tırmanmış.
Evet.
Oraya helikopter gelmiş bu sefer. Demişler bin şunu seni kurtaralım. Olmaz demiş. Allah'a tevekkül edeceğim. En son adam boğulmuş. Yani bu tabii işin hani ders almak için böyle ahiretle alakalı fıkralar hoş değil ama demiş ki ya Rabbi niye kurtarmadın?
He.
Ya demiş sana kayık gönderdik binmedin. Şimdi helikopter gönderdik binmedin. Yani Allah-u Teala bazen bazı işleri sebeplerle yapıyor. Yani rızık meselesinde işte ne bileyim başka sebebi seni bağlamış. İlla gidip onu yemen gerekiyor. Bunu yapmazsan günahkar olursun.
Evet.
Ben tevekkül ehliyim. Evimden dışarı çıkmam. Allah bana yani...
Gönderse.
Olmaz.
Şimdi yağmuru Allah bulutta gönderiyor. Işığı güneşte gönderiyor. Yani şey hocam aklıma geldi. Mehmet Akif Üstad'ın çalış dedikçe şeriat, çalışmadın durdun. Onun hesabına birçok hurafe uydurdun. Sonunda bir de tevekkül sokuşturup araya zavallı dini çevirdin onunla maskaraya.
Hocam çok ilginçtir hakikaten bazen bu hani uzak doğudan böyle haberler geliyor falanca 20 yıldır işte su içmeyen, yemek yemeyen bunlar hepsi hocam yalandır.
Evet.
Allah'ın şeyine aykırıdır. Yani hiç 20 yıldır yemek yemeden yaşamak mümkün değil. Su içmeden, hava almadan çünkü Allah bunları kesin bağlamış.
Evet.
Yaşamak istiyorsan nefes alacaksın, su içeceksin. Az da olsa yemek yiyeceksin yani.
Yani o da Allah'ın bir kanunu değil mi hocam? Yani yer çekimi kanununu koyan Allah yani.
Bunu da Allah koymuş.
Yani bununla oynarsan... Uymazsan çarpar yani. Şimdi yüksekten bıraktın kendini yani. Allah'ın kanunu yer çekimi işte ben Allah'a uydum. Yer çekimi kanunu neymiş dersin çarpılırsın yere yani.
Mesnev'de güzel bir hikaye var. Bir Yahudi geliyor Ali Efendimiz'e diyor ki ey Ali diyor aşağı atlasana diyor yüksekçe bir yerden. Yani Allah seni korur. İnanıyor musun? İnanıyorum. Atla bakayım da göreyim deyince. Bir de gafil diyor. Sen diyor Allah'ı mı imtihan ediyorsun? Ya biz imtihandayız. Bir kere başımıza gelmişti. Bir tez jürisinde hocalar bir soru sordular talebeye. Talebe bilmediği gibi ukalalık yapıp hocam ben bilmiyorum ama siz açıklayın da öğrenelim dedi. Yani şimdi o tez imtihan jürisi yani bilgi öğrenme yeri değildir.
Değil yani.
Daha önce gidip yani öğrenci sınavdayken tuttu hocaların sınav etmeye
kalktı.
Kalktı yani. Ben bilmiyorum ama siz biliyor musunuz acaba? şeklinde. Şimdi biz haşa din adına böyle saçma sapan işte hurafe burada hocam.
Evet.
Hurafe burada devreye giriyor. Yani Allah sebepleri kesin %100 bağlamış ama yani. Ama sen buna uymayıp ben diyorsun Allah'ın veli dostuyum. Bunu oynayıp değiştirebilirim. Böyle bir yetkimiz yok. Yani böyle bir yetkimiz yok.
O Allah'ın oluşturacağı bir istisnadır diyelim ki öyle değil mi hocam? ateşin Hazreti İbrahim'i yakmaması ya da bıçağın Hazreti İsmail'i kesmemesi gibi. Ama bu Allah'ın murada ve Allah'ın kıldığı bir istisnadır.
Allah-u Teala isterse tabii sebepleri, evet, onları da mesela ateş normalde yakar.
Evet.
Ama bir peygamber için bunu durdurabilir. Ateşi gül bahçesi yapabilir. Hmm. O ayrı konu. Ama bizim başkalarına
senin için ateş yakıcıdır yani, ona göre tedbirini alacaksın.
Yani başkalarına hocam dini öğretirken bazıları bunu kullanıyor. Ya bana tabi olursan ben seni çalışmadan zengin yaparım.
Hmm.
Doktora gitmeden sana şifa veririm. Falan falan böyle insanları havai, işte ben Mehdi'yim. Ben bilmem beklenen salih zatım. Böyle çok acayip de uyduruk şeyler buluyorlar böyle kendilerine. Bana iki peygamberin şefaat hakkı verildi.
Bir de çıplak uyarıcı vardı bir ara.
Var. Sonra çıplak çıplak gidiyor bir tarafa. Şimdi bunlar insanlarla sebeplerin arasına girip, hı-hı, hatta geçen bir haber vardı hocam gazetede. Birisi peygamberlik iddia etmiş bir İslam ülkesinde ama ölüyü diriltilemediği için de linç edilmiş.
Hı-hı.
Demiş ki ben peygamberim. Gazetede okudum ama hangi gazete hatırlamıyorum. Ben diyor peygamberim. Peki peygambersen ölüyü dirilt diyorlar. Diriltirim diyor. Bir mezarlığa götürüyor adamı. Zavallı adamcağız. Belki de kafasından zoru var. Diriltemediği için linç ediliyor.
Hmm.
Şimdi sakın ha, yani sebeplerin arasına girip de insanların, evet, ölümüne ya yani adam mesela, şimdi hocam %100 belli ki, diyelim ki atıyorum işte fıtık olmuş, ne bileyim bir hasta olmuş, yani çaresi var %100 şu sebep. Adama diyorsun kardeşim doktora gitme. Ben bunu duayla hallederim. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devenin sırtına, Ömer Efendimiz özür dilerim, katran çal, ondan sonra dua et diyor. İlaç kul, adam da ölüyor bu sefer şimdi. Doktor hoca yüzünden. Veya bu oğlum boş ver çalışmayı, işte okumayı falan filan. İşte tevekkül et. Adam zor duruma düşüyor. Ailesi, çoluk çocuğu sersefil oluyor. Şöyle bir şey anlatayım size. Kırgızistan'da hocalık yaptım birkaç sene. Orada dediler ki bana, böyle bazen köylere falan vaaz etmeye gidiyoruz. Köyün kadınları, aman hocam sakın ha falanca gruptansan sakın köyümüze girme. Nedir dedim sebebi? Böyle bir dini bir cemaat var. İsmini de vermeyeyim şimdi, kötülemiş olmayalım. İyi niyetli insanlar ama yanlış uygulamaları var. Diyorlar ki evin reisine, gel 40 gün bizimle işte dine hizmet et, tebliğ yap falan filan. Adam diyor ki ya çoluk çocuk var. Ya boş ver çoluk çocuğu, Allah bakar onlara. Adam bu sefer inanıyor bunlara. Tabii ki tebliğ yapmak vazifemiz, cihat vazifemiz ama önce ailemizin nafakasını sağlayacağız. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabeyi geri döndürüyor cihattan. Cihat ki yani İslam'ın varlık yokluk meselesi değil mi? O kadar
yani.
Niye? Anne babana git bak diyor. Anne baban muhtaç diyor şimdi. Şimdi tabii bu tevekkül yanlış anlar da. Evin reisi, çoluk evde ekmek yok, aş yok, süt yok. İşte 6 aylık bebesi var. 6 tane çocuk var. Adam bırakıyor çoluk çocuğu. Hadi bakalım. Dine hizmet edeceğim diye evi terk ediyor. Kadınlar dediler sizi döveriz. Sakın ha buraya gelmeyin. Falanca yok dedi, bu gruplar insanlara sorumluluk
aşılıyoruz.
Sen Müslümansan içki içme, evine hizmet et, çalış. O ülkede de çok içki yaygın. Bir kısım insanlar içki içtiği için eve hizmet etmiyor o bölgede. Bir kısmı da dindarlaşıp tebliğ yapacağız falan diye evi terk ediyor. Dengeyi yani
kaçırmışlar yani.
Kaçırmışlar. Evet. Tabii evinin nafakasını sağla. Çoluk çocuğunun ihtiyaçlarını karşıla, hacca git. Engel değil dinimiz. Evet. Hacca bile gitmek caiz değil, değil mi hocam? Yani boğazına kadar borca batmışsın.
Evet.
Çoluk çocuk aç fakir. Bir de borç bulup kredi çekip hacca gidiyorsun, caiz mi? Aynen yani. Bunun gibi.
Hocam bu sebeplere Allah sonuç olarak sebepleri yaratmış dediniz de, bir son zamanlarda medyada düşen bir haber oldu. Şimdi tasavvuf adına bu tür haberlerin tasavvuf adına da gündeme getirilmesi, yani bir kere tasavvufun asla kabul etmeyeceği bir şeydir herhalde. Hikaye şu yani, güya işte bir grup derviş oturuyor Bursa'da bir yerde atıyorum. Sene 1989 mu ne, Amerika'nın uzaya gönderdiği uzay mekiği Challenger düşmüştü. Güya bunlar Hatmi Hacegen esnasında bir şeyle, manevi bir halle Challenger'ı Amerika'da düşürüyorlar. Şimdi yani Allah sebeplere bağlanmış.
Ya niye
şimdi
düşürüyorsun bir kere adamları durup durarak öldürüyorsun yani?
Yani.
O da ayrı bir karabet değil mi hocam?
Evet.
Hani şimdi deseler ki Rus ordusuna Afganistan'ın işgali esnasında
bir şey yaptık yani.
Desek, anı şurut desek anlarım.
Şimdi böyle sebepleri sanki Allah yaratmamış. Allah sanki sebepleri hiç gözetmememizi
onları biz uydurmuşuz gibi.
Biz uydurmuşuz gibi yani.
Mesela hocam şöyle bir adam gökdelenini atlayıp da Allah'ım tevekkül ettim sana.
Yani
öldürme dese hocam intihar etmiş olur.
Değil mi? Bak yani intihar.
İntihar etmiş olur. Veya sen desen ki bir...
Yani cenaze namazı bile kılınmayacak
ben
onu.
Ben bir hoca olsam şimdi desem ki talep olmakla aşağı bir şey olmaz sana desem. Yani bunu yapmanın bir manası yok. Allah çünkü %100 kesin diyor hocam buna İmam Gazali. Kesin şart koymuş. O yüzden yani adam açlık derecesinde yokluk derecesinde fakir çalışmıyor mesela. Olmaz, gidip çalışacaksın.
Evet.
Bir hastalığın var, çaresi de belli. Hocam özür dilerim yani oluyor bunlar ama bir hastalık. Yani doktordan çekiliyorsunuz. Olmaz, gideceksin arkadaş. %100 çünkü yani net bazen ama şu onu da söyleyeyim İmam Gazali. Vehmi olabilir. O zaman gitmesen de olur diyor. Şimdi hocam ikinciye gelelim. Hocam birincisinde bu yanlış uygulamalar hangi bir şey söyleyeceğim. Çok komik bir şey. Geçen bir hanım kardeşimiz şoförlük şöyle yapıyormuş. Kavşağa diyor bismillah deyip gözlerimi yumup çıkıyorum. Şimdi kavşağa gireceksiniz.
Evet.
Kavşada hızlı bir trafik işliyor biliyorsunuz.
Evet.
İnsan acemi şoförse biraz zor çıkmaz mı? Yani zordur.
Evet.
Yani hızlı trafiğe katılmak. Yani İstanbul trafiğinde
yani
ölümden ölüm beğen yani. Acemi şoförsen hayat hakkı hiç yok zaten. Bu kardeşimiz şöyle yani tevekkül anlayışı geliştirmiş. O zor trafiğe bismillah deyip gözlerimi yumup çıkıyorum diyor. Hocam
Allah
da trafik
Allah.
Böyle tevekkül olur mu?
Gözlerini kapatıyor, yumuyor.
Bismillah da diyor ki hani Allah'ım beni koru. Ya şimdi hızlı trafik orada dönüyor. Sen de kurallara uymadan. Yani
evet.
Senin durman gereken yerde. Geç şakı, yani şöyle düşün hocam. Kırmızı ışık size yanmış. Bismillah deyip gözlerinizi yumup çok yani işlek bir kavşaktan geçmeye kalkıyorsunuz.
Evet.
Ne olur hocam? %99 kaza olur.
Yani.
Belki %1 olmama ihtimali de var. Şimdi böyle tevekkül olmaz. Tabi bu hanımefendi kardeşim muhtemelen şaka yapmıştır. Hani acemi şoför olduğunu söylemek için. Ama şimdi gerçekten hocam bunu yapmaya kalkan din adına bunu yapmaya kalkan tipler var günümüzde. Hastalıklı
evet.
Tipler var maalesef.
Yani geçmişte tasavvuf kitaplarında, klasiklerde hep vurgulanır ya hocam mustasvife. Yani sufi geçinen, görüntüsü sufi yani. Ama bunu niçin yapıyor? Servet sahibi olmak için yapıyor. İnsanları sömürmek için yapıyor yani.
Bir yer hocam bu Hindistan tarafında vardı böyle altın affedersiniz yumurtlayan adamlar falan. İlginç tipler. Adamlar acayip zengin. Yani kesin olan sebepleri açtığını düşün. Yani oturuyor falan altından bir yumurta çıkarıyor. Altından bir yumurta falan. Adam hokkabaz. Bir yere saklamış yumurtayı. Ama ben bunu manevi tadına yaptım. Yani. Bunlar tabii hocam Allah dostları, Rabbim bunları kerameti inkar etmiyoruz. Olabilir. Ama kesin sebepleri böyle. Yani bir sufi şunu demez. Bir sufi darda kalır. Allah'ım beni sebepsiz yere doyur der. Allah ona gökten helva indirir. Nitekim beni İsrail indirmiş. Bıldırcın eti indirir. O ayrı konu.
Ama bunun bir istisna olduğunu unutmaması lazım
ben
yani.
Ben sana hocam ya boşuna çalışma.
Evet.
Otur evine. Allah'a dua et. Yani bu şekilde hani bunu öğretemeyiz başkalarına. Bu istisnayı genel geçer yapamayız.
Evet.
Derdimiz bu.
Şimdi insan sportif hareketleri yaptığında kalkıp elinin üzerinde yürüyebiliyor. Ama bir insan hiç durmadan elinin üzerinde yürüdüğünü düşünün yani.
Yani bunun gibi diyor. Ekmeden, biçmeden ve münasebette bulunmadan çocuk doğurmak ümidine kapılırsan bütün bunlar cinnet alametinden başka bir şey değildir. Delilik diyor hocam.
Yani evet.
Aslında hocam tabii İmam Gazali psikolog tarafı da var.
Kesinlikle.
Bir insan mesela işte evlenmeden, Hazreti Meryem evlenmeden çocuk sahibi olmuş. Onlar peygamber şeysi, yakını, Allah'ın özel şeyleri. Ama bir insan dese ki ya Hazreti Meryem böyle madem çocuk sahibi olduysa ben de olurum arkadaş. Evimde oturayım evlenmeden. Aile kurmak istiyorum ama erkek şeyine karnına katlanmak istemiyorum. Veya bir erkek evlenmeden çocuk sahibi olayım.
Evet.
Böyle şey olmaz. Yani bunu yapanlar diyor tımarhaneye yatırılması gerekir diyor. İmam Gazali işte diyor cünun alametidir. O yüzden muhterem dinleyicilerimiz lütfen etrafımızda bu tür dengesiz tipler olursa bunlara işin kötü tarafı ne biliyor musunuz hocam? Ne kadar dengesiz tipler varsa insanlar bunu evliya zannediyor. Zaten veli ile deli arasında bir harf yani velinin başındakini ve de yapsanız
oldu deli. Deli.
Delinin başındaki dayı ve yapsanız veli oluyor. Yani evet. Bunlar hassas konular. Bu tür böyle sebepleri yok sayanların bir kısmını bazıları veli zannediyor.
Evet.
Halbuki bunlar asalak da olabiliyor bazen. Mesela bazen tekkelerde falan böyle tipler vardır. Hocam seni rüyamda gördüm. Sen bana bir kese altın veriyordun. Şimdi diyorsun adam veli mi deli mi? Şimdi veli numarası yapıyor ama esasında derdi sizin cebinizdeki parayı şey yapmak. Tekkelerde bu tür asalak tipler olur. Evet. Yani insanlar bunlara da 3-5 lira verir. Gönlüne derler ya derler bunlar artık. Ne yapalım bunlara bizi katlanalım. Sakın ha bu tür tiplere veli gözüyle bakmayın. Bunlar tekkenin delisidir. 3-5 lira verilir. İdare edilir. Bunlar artık çalışma durumu da yoktur. Sokağa atsın aç kalır. Ne yapalım bu tekkede bunlar da. Hani hocam nerede bir aşhane olsa orada kediler mediler birikir ya.
Evet.
Onun gibi düşünmek lazım. Muhterem dinleyicilerimiz kesin sebepleri yok sayarsak günaha da giriyoruz. Bazen intihar da yapmış olabiliriz. Başkasının da ölümüne sebep olabiliriz. Sakın ha din adına böyle kesin olan sebepleri yok saymaya kalkmayalım diyor İmam-ı Gazali Hazretleri. Ama şimdi hocam burada tevekkül şöyle. Yani kesin sebeplerde tamam. Yemek yemesek ölürüz ama yine yemeğe güvenmeyeceğiz. Yemek yediğimiz zaman da ölebiliriz.
Evet.
Şekerimiz vardır. Yemek şekeri tetikler. Ülserimiz vardır değil mi? Yemek de yani tek başına seni beslemez. Şöyle diyor İmam Gazali. Yemeği, yemek vasıtalarını ve bunların hareket imkanlarını bahşeden Allah Teala'nın olduğunu, gerçekte seni yedirip içirenin o olduğunu bilmendir. Yani kesin sebeplere yapışırken ben şu aspirini içersem kesin bu hastalığım iyi olur. Yok böyle bir şey. Tamam %100 bir sebep sonuç ilişkisi var ama yine de onu yaratan Rabbimizdir. Her aspirin için adam da iyi olmuyor mesela.
Yani evet.
%100 diyorsun şu ilaç bu hastalığın çaresi. 99 kere kullanılmış fayda etmiş ama 100. öldürebiliyor aynı ilaç.
Evet. Çünkü o kadar çok değişken var ki. O değişkenlerden birisi sadece ilaç. Allah o anda diğer değişkenlerle beraber her şeyi değiştirebiliyor. Onun için eskilerin eserlerinde yazar ya hocam. Gayret bizden, başarı Allah'tan diye yani.
Tevfik Allah'tan değil mi hocam? Ne kadar güzel. Hocam kısa bir ara verelim. Buradan devam edelim ama hocam.
Eyvallah. Sözümüzü
balla kesmiş olayım.
Eyvallah.
Muhterem dinleyicilerimiz, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ilk bölümünü bitirmiş olduk. Lütfen bizi dinlemeye devam edin. Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde sizlerle beraberiz. Ben Deniz Süleyman Derin ve Ali Rıza Bayzan hocamız. Hocam tekrar hoş geldiniz diyorum.
Hoş bulduk üstadım.
Hocam sözünüzü balla kestim. Çok güzel bir şey söylediniz. Gayret bizden, tevfik, başarı
Allah'tan.
Allah'tan dedik. Yani sebepleri yerine getirdik.
Evet.
Tarlayı sürdük, buğdayımızı ektik. Şimdi hocam birinci kesim şöyle tevekkül ediyor. Tarlayı sürmemiş, buğday ekmemiş ama istiyor ki hasat mevsiminde böyle tarla baştan sona büyük başaklarla ekinlerle dolu olsun.
Evet.
%100 hocam olmayacak iş bu.
Evet.
Bu kesin yanlış bir tevekkül. Bir kısma diyor ki, hani hocanın hikayesi vardır meşhur. Hoca sabah evden çıkmış, adam demiş nereye gidiyorsun hanımı? Demiş daha da odun getireceğim. İnşallah diye adam demiş, inşallah diye. Ya demiş ne inşallah, elimde balta, eşek kapının önünde. Gideceğim şu ormana, keseceğim ağaçları,
getireceğim.
Akşam da getireceğim. İnşallah, maşallah demiş, abartma hanım, dindarlığında bir şeysi var. Demiş, böyle biraz da terslemiş hanımını. Tam böyle ormana yaklaşınca karşısına jandarmalar çıkmış. Demişler hoca, biz falanca köye gidiyoruz, biz o köyü de bilmiyoruz, düş önümüze. Evvelden böyle şeyler çok olurdu yani, devletin kolluk görevlisi seni icabında imece usulü işinden de alıkoyabilir yani. Hoca demiş ya falan filan işim gücüm var ama yok demişler olmaz. İşimiz acele, devletin görevlisiyiz, falanca köye gideceğiz, filanca işimiz var. Düş önümüze çabuk, anlamayız. Hoca efendi böyle gece, onları tabii yerine götürmüş ama gece geç vakit. Aç, susuz, hiçbir ağaç, odun toplayamamış ormandan. Kapıyı çalıyor tak tak tak tak. Kim o diyor hanımı? İnşallah ben hanım, inşallah diyor. Şimdi yani kesin sebeplerde yine Allah'a güveniyoruz.
Evet.
Yani tamam, tarlayı ektik, suladık falan.
%100
hocam garantisi var mı? Ekin alacağım, bir fırtına gelir,
evet.
Bir yangın çıkar. Allah dilemezse yine o ürünü sana vermez.
Vermez. Ama vermesi için de onu yapman lazım yani. Şeyde Mevlana hocam Fihi Mafih'te vurguluyor, şey diyor. Hazreti Allah hüküm ve hikmet sahibidir. Buğday eken arpa biçer mi?
biçmez. Yahut arpa eken buğday devşirir mi? Mümkün müdür bu? Yok. Yani Allah'ın hikmetidir sebepler.
Hocam şimdi tasavvufa gelen en çok eleştiri burada geliyor. Onu da söyleyeyim. Yani burada sufi kardeşlerimizle hepimiz ders alalım.
Evet.
Bazen biz tasavvufun derdi insan seviyesinde Allah'a güzel kul yapmak bizi. Tezkiyetün nefis yaptırmak. Mücahede yaptırmak.
Kalbi güzelleştirmek.
Ev oturayım da yani armut piş ağzıma düş, düş insan yetiştirmek değil ki. Böyle tasavvufun böyle bir hedefi gayesi yok. Şimdi bazı insanlar okuyor hocam tasavvuf kitaplarında. Bir Allah dostu bir cihat ederken ciddi bir bütün hocam elinden gelen imkanları kullanmış, tedbir almış. Çok dara düşmüş. Ya Rabbi yetiş demiş. Allah da yetişmiş o kuluna. Hani kul dara düşmeyince hızlı yetişmez derler
evet,
ya.
Evet, evet.
Şimdi o önceki tarafını okumuyor. Falanca Abdülkadir Geylani işte çölde Allah'tan tavuk istemiş, tavuk gelmiş, kebap kızarmış. Hadi ben de isteyeyim. Bu sefer hocam dışarıdan bakan insana diyorlar ki ya bu tasavvuf tembellerin, miskinlerin, işten kaçanların, asker kaşkınlarının yeridir, hurafedir, bidattır, dinle alakası yoktur deyip damgayı vuruyorlar. Burada günah hocam onları sokan biziz. Yani bizim evet. Sufilerin böyle her kerameti, konteksini de böyle söylemeden anlatırsanız adam işin başını duymamış, sonunu duymamış, ortadan bir cümle çekiyor hocam.
Evet.
Ya kardeşim böyle tasavvuf mu olur? Evde gidip yatacaksın, Allah sana rızık gönderecek. Canım bu tembellik, düpedüz, miskinlik deyip tasavvuf hocam dil uzatıyor insanlar. Ama ne olur, dün bir video seyrettim. Bir yerde bir tasavvuf adına ortaya çıkan bir düzenbaz. İnsanlar hocam havuza sokuyor, şelalenin altından geçiriyor, suya atıyor. Ben sizi tedavi ettim diyor.
Ve her türlü hastalığı tedavi.
Her türlü bir de hocam. Yani boş bir fakülte taşıma gerek yok ki. Ay. Peygamber Efendimiz her türlü hastalığın terapisi, tedavisi vardır diyor. Ama sen böyle bir şey uydurmuşsun. Yani olabilir. Suya girince mesela bir sedef hastalığı vardır adamda da. O su da ona faydalıdır. Olabilir.
Evet.
Belki midesinde hastalığı vardır. O su o mideye faydalı olabilir ama yani adam kuduz hastası olduysa ne yapacaksın? O yüzden hocam yani biz sufiler de birazcık bazen doğru şeyi yanlış şekilde anlatarak bazen de yanlış bilgiyi doğrumuş gibi anlatarak toplumda tepki topluyoruz hocam. Burada bizim vebalimiz hiç yok mu?
Tabii yani son derece dikkatli olunması gereken bir şey. Çünkü koskoca sufi yoluna, ermişlerin yoluna, peygamberlerin yolundan giden insanların yoluna söz getirmek oluyor. Onunla ilgili yanlış algıların oluşmasına sebep oluyor. Şeyde ilginç değil mi hocam? Mesela bakıyorsunuz Kelebazi'nin taarrufu, Serrac'ın luması, Ucuvidi'nin keşfül mahcubu sunuş yazısında hemen şey diyor hocam. Bu kitapları yazmaktaki temel amacımız tasavvuf yolunun etrafında oluşan bu eksikler, yanlışlar. Yani tasavvufu kendi çıkarları için kullanan insanlardan tasavvufu kurtarmak amacıyla yazıyor yani.
Hocam bir de şurası var. Şimdi bir sufi kitap yazmış işte Tezkiyetül Evliya.
Evet.
Atıyorum 800 sene yazılmış bir kitap. Yani şimdi tasavvufta asıl olan şeyhtir. Mürşittir, rehberdir. Ya, tıpta da hocam doktor değil midir?
Evet.
Yani şimdi ben 1000 sene önce Aristo'nun yazdığı bir tıp kitabıyla tedavi olmaya kalksam muhakkak kendimi öldürürüm belki de yani.
Evet.
Ama aynı doktor o eski tabiplerin, hakimlerin kitaplarından daha değişik tekniklerle bizi tedavi edebilir.
Evet.
Şimdi bunun gibi yani falanca sene önce yazılmış bir kitaba bakarak hüküm vermek çok yanlış. O kitapları mürşitler bugünümüze uyarlayarak bizlere sunuyorlar. Yani bundan 500 sene önce terapi sayılacak, tedavi sayılacak bir metot
bugün tehlikeli olabilir.
Bugün tehlikeli olabilir. Çünkü bugün yürümüyoruz, koşmuyoruz, açık havada bulunmuyoruz. Şimdi Allah mesela hocam falanca sufi örnek vereyim size. Çölde çıkıyor. Gelecek gerçi biraz sonra ama çölü tek başına aşıyor. Biz de aşalım. Ya sen yıldızları görmüyorsun. Yıldızların yerini bilmiyorsun. Gökyüzünün haberin yok. Dolunay mı, efendim hilal mi? Bundan haberin yok.
Kutup yıldızını bilmiyorsun. Yönünü tayin edemiyorsun
daha. Hiçbir akşam yani gökyüzünü merak edip bakmamışsın. Ondan sonra evde süt kuzusu olduk hepimiz. Çeşmeden suyumuzu içiyoruz. Yani dağda kalan bir adam hocam su nerede bulunur onu bilir.
Evet.
Kuşların hareketine
evet,
bakar.
Evet.
Şurada su var der mesela. İcabında acıksa bir otu, bir mantarı bu yenilebilir der.
Olduğunu bilir.
Şimdi biz 10. 30. kat gökdelende yaşayan bir vatandaş Ya diyoruz böyle şey olur kardeşim, saçmalık ya, Allah Allah, şuna bak, Abdülkadir Geylani falanca çölü geçerek arkadaşını ziyarete gitmiş. Yok canım, saçmalık. Ya sana göre saçmalık, bana göre saçmalık. Şimdi evet, bunu bir mürşit size okutsa, oğlum der, o zaman şu şu şartlar vardı, biz bugün onu yapamayız, böyle yapabiliriz, size güzelliği söyler. Ama kitap okursak yanlış anlarız hocam. Ve bugün tasavvufun yanlış anlaşılmasının en büyük sebebi bu.
Kesinlikle. Bu dediğiniz gibi sadece tasavvufla ilgili değil, tıp literatürü için de geçerli. Yani tıpla ilgili siz 2000 yıllık, 3000 yıllık şeyler bulmanız mümkündür. Yazılı kayıtlar, kitaplar bulmanız mümkündür.
Bugün yanlış da olabilir belki.
Evet, hatta bugünkü kitaplar bile, mesela doktorların her zaman söylediği bir şey var, laf var. Hastalık yok, hasta var. Yani mesela geliyor diyor ki, ya benim bir tanıdığım var da onun şöyle hastalığı var. Yok doktor diyor, benim görmem lazım.
Hocam geçen benim başıma geldi. Bir öğrencimiz benden randevu aldı. Zannettim ki bana bazı sorular soracak. Bu arkadaşımız bir arkadaşı için tez konusu sormaya gelmiş. Ya dedim, o arkadaşı benim görmem lazım. Bu arkadaşımıza sorularım olacak. Sen mesela diyelim ki tasavvufla alakalı bir konu çalışacaksın. Arapça evet, biliyor musun?
Evet.
İngilizce biliyor musun? Sen bu konulara yatkın mısın? Bir göreyim ki.
Neler okumuşsun?
Sen şimdi gelmişsin. Benim bir arkadaşım var. Ona bir tez konusu. Dedim evladım, böyle bu danışmanlık yapılmaz. Yani danışmanlık aynı tasavvuf, şeyh, mürid ilişkisinde olduğu gibi, doktor hasta ilişkisinde olduğu gibi, ben çocuğu göreceğim. Belki sana ilaç olan bana zehirdir. Değil mi? Çok sportif bir adama tavsiyeniz başka olur.
Tabii.
Hasta, meşhur bir hikaye var hocam, anlatılma biraz konu şey olsun. Hastalıklı bir adam doktora gidiyor. Doktor diyor ki, evladım diyor, aklına gelen her şeyi yap artık diyor, senin ölmen az kalmış. Keyfince yaşa yani, son ömrünün tadını çıkar. Mesnevi hikayesi hocam. Bu da yaramaz bir adammış demek ki. Yolda giderken caminin şadırvanında bir adam görüyor, ensesi böyle acayip parlak. Ya şu tokat atayım diyor. Doktor nasıl dedi ya. Şırrak tokatı basıyor herifin ensesi de. Doktorun demeden kastetmedi ama adam da şimdi yanlış anlamış meseleyi. Tabii adam kalkıyor, güçlü kuvvetli pehlivan. Bakıyor karşısında sıska bir herif. Bir tane vursa herif ölecek. Onun kısastan kendi hayatı gidecek. Tutuyor bunu, götürüyor şeye, kadıya. Kadı efendi diyor, ben masum bir Müslümanım, abdest alıyordum işte, bu adama bir zararım da olmadı. Geldi benim enseme tokadı patlattı. Evladım niye böyle yaptın? Doktor bana dedi ki diyor, keyfince yaşa, istediğin her şeyi yap, böyle şey olmaz. Cebinde kaç kuruşun var diyor, 3 dirhem var deyince, diyor ki kadı efendi, 1 dirhemi diyor ona çabuk ver. Yani bu tokatın karşılığı, ama haksızlık yani, bir tokat 1 dirhemden daha pahalı. Hasta şimdi uyanıkmıştı, bak işte tam şeytani bir zekası da varmış. Gidiyor kadının yanına, kulağına bir şey söyleyecekmiş gibi. Kadı da boynunu uzatıyor, bir de onun ensesine tokatı vuruyor. Ondan sonra hasta çıkıyor cebinden 2 dirhem, atıyor üzerlerine, bunu aranızda paylaşın diyor. Tokat 1 dirhem olunca. Şimdi yani hocam yanlış algılıyorsunuz meseleleri. Evet. Yani orada birkaç değişik ders var. Doktor dedi ki keyfince yaşa. Demedi gidip istediğin insana zarar ver. Yanlış anladı.
Lüzumsuz şeyleri kafana takma diyor
şimdi
sana yani.
O tokatı yiyen adam doğru anladı birazcık. Kadıya götürdü yani, o anda hani kanunu eline almadı.
Evet.
Ama kadı da mesele yanlış takdir etti. Bir Müslümana vurulan bir tokat 1 liraya olur mu hocam? Ben size 1 lira
tokat atayım. Bir tokat atıyor.
Olmaz yani. Daha cezası daha çok olmalıydı. Hakim de yani orada o müminin hakkını biraz, ama o da tokat yedi. Cezalı. Ha şimdi diyeceğim hocam, her olay, en basit bir olay bile konteksi anlaşılmadan
evet,
okunursa, ortaya konursa yanlış anlaşılabilir. Hele tasavvuf kitapları çok yüksek makamlardan, mertebelerden bahsediyor.
Evet.
Bu tevekkülle alakalı eserleri okuyunca hocam, şimdi vatandaş, ya kardeşim ne gerek var çalışmaya, yat aşağı diyor.
Yani.
Evet. Allah Allah. Doktora gitmeye ne gerek var canım? Allah'a dua ederim. Hatta hocam çok ilginçtir. Dikkat edin, imtihan zamanları tekkelerin etrafı adam doluyor. Üniversite imtihanı geldiği zaman ne kadar ders çalışmamış tembel varsa çocuğun kapan tekkeye geliyor. Tekkede dua, ya Allah duaları kabul eder ama önce sen bu çocuğu
gereğini yapmış olacaksın
mi? İşte evlenmek için biz tekkeye geliyorlar hocam. Tabii ki yani dua etmek güzel falan da ama sen evlenmenin yollarına başvurdun mu? Bir kere güzel bir insan oldun mu? Mesela diyecekler ki Süleyman Hoca, ya gerçi ben evliyim, kendime örnek vereyim. Falanca çocuk delikanlı. Dört dörtlük çocuk, abdestinden, namazında, çalışkan, itaatli. Keşke böyle damadım olsa. Falanca bir kızımız varmış, dört dörtlük bir evlat. Çalışkan, efendim saygılı falan falan falan. Keşke öyle bir gelinim olsa. Sen böyle kendini yedirttin mi? Yedirtmedikten sonra istediğin tekkeye git. Hani o yüzden bu tevekkül konusu yanlış anlaşıldığı için birazcık uzunca vakit ayırdık.
Evet, ama hakikaten önemli bir konu dediğiniz gibi hocam. Gündelik hayata çünkü en çok yansıması olan şeylerden bir tanesi bu ve yanlış uygulamalar çok yanlış oluyor ve yeni kuşağın da İslam'dan uzaklaşmasına sebep oluyor yani.
Maalesef hocam, ya böyle hayal alem olur mu diyor.
Evet.
Sami
evet.
Efendi Hazretleri torunu Mahmut Bey anlattı. Çocuğum diyor, dedemde mübarek adam olduğunu hissediyorum. İmtihan var yarın. Gittim dedeme dedim ki, dede şuradan bana bir yer göster. %100 inancım var ki diyor, o soru kesin çıkar. Onu yapınca ben de 100 alır.
Ha, geçerim.
Bedavadan sınıfı geçerim. Dedem diyor güldü. Kitapta bir yerine elini koydu.
He.
Açtım baktım ki diyor, içindekiler bölümü. Evladım bütün kitabı çalış. İçindekiler bölümü ne demek? O konuların hepsini çalışman hepsini lazım. Ne kadar güzel bir metot,
evet,
değil mi?
Evet, yani çok zarifçe ve çok ne çarpıcı bir şekilde, bir de yani muhteşem bir ders.
Şimdi bana gelseler hocam mesela, ben de şimdi evliya numarası yapacağım ya.
Evet.
Evladım şu sayfaya çalış. Hocam bunu da yapabiliyorsun. Hocam bunu da yaptılar Türkiye'de.
Evet, maalesef.
Yani soru hırsızlığı yapıp da hocamız rüyasında görmüş.
Evet.
Sahtekarlığa bak. Hem dini kullanıyorsun. Hem evet, rüyaları, ki rüyalar ne kadar önemli dinimizde. Yusuf suresi tamamen rüyalarla alakalı. Hem rüyaların güvenilirliğini yok ediyorsun. Hem de sana suç işletiyorsun. Sonra tevekkül ettik. Hocamız rüyasında görmüş. Biz de işte bilmem ne olduk. Hocam var mı böyle bir şey dinimizde? Yani imtihana çalışmıyorsun. Dil imtihanı hocam çok zordur biliyorsun. Bazı imtihanlarda hani atarsınız tutar biraz. Ama dil öyle bir şey ki.
Evet.
Çalışmamışsanız bunu geçmeniz mümkün değil.
Evet. Yani işte Allah'ı hikmet sahibi olduğunu unutunca insan böyle oluyor. Allah'ın hikmetini inkar etmiş oluyorsun. Allah bütün bu sebepleri o zaman boşuna mı yarattı yani?
Öğretmeni, medreseyi, ilim adamını,
evet,
ki o kadar teşvikler Kur'an'da oku diyor, kitapları, evet, boşuna mı yarattı Rabbimiz?
Evet.
Şimdi hocam bu tiplerin bir kısmı bizde biliyorsunuz doçentlikte falan çok önemlidir dil puanı.
Evet.
Geçemediği için insanlar yıllarca beklerler yardım doçenti olarak. Bir kısmı hocam bir giriyor 90-100 alıyorlar ya, diyorlar siz dil bilmezsiniz, konuşunca hadi konuş bakalım. Madem 90 aldın İngilizce, bir tercüme yap, bir kelime bilmiyorsun. Nasıl oldu diyorsun?
Yeni başkası mı
efendim
girmiş?
Diyor. Hayır. Soruları çalmışlar.
He.
Ama hocaları keramet, rüyasında kerameten görmüş.
Oo.
Falan. Yani bir de suça kılıf.
Vay be.
Bak tevekkülü nerelere hocam saptırıyoruz.
Evet.
Suç örgütleri dahi tevekkülü kullanıyor. Ya git sen benim adıma mafyalık yap. Bir şey olmaz sana. Adam ölüyor pisi pisine mafyalık yaparken. Cehenneme gidiyor. Tevekkül işte yani dini bir şeyse maalesef hocam bunları hep gördük. Şimdi hocam bir de tevekkülün halle alakası var. Onu okuyayım. Kalbin huzur ve bağlantısı yemeğe ve ele değil, Allah Teala'nın fiiline olmaktır. Elinin sağlamlığına nasıl güvenebilirsin ki? Bir anda felç olabilir. Kudretine nasıl güvenebilirsin ki? Onu başkası yok edebilir. Bir zehirli veya yırtıcı hayvan seni o yemekten uzaklaştırabilir. Yani hocam bir de halimiz olacak ki Allah'ın fazlına güveneceğiz. Hani siz dediniz ya biraz önce. Kuldan gayret, muvaffakiyet ise Allah'tan. Hocam sanki bunu bugün çok unutuyoruz gibi geliyor bana.
Kesinlikle.
Yani tevfikin, başarının Allah'tan olduğunu unutup ben tırnaklarımla kazıyarak kazandım. Ben ne kadar çok çalıştım sen biliyor musun? Şeklinde bütün o şeyi, elde ettiğimiz başarıyı kendimize atfediyoruz.
Yani bir yanda sebep perestlik var. Sebeplere tapınır hale geliyoruz. Öbür tarafta sebepleri görmezlikten geliyoruz. Yani iki aşırı uç işte yani. Sonuçta o sebepleri yaratan Allah'tır ve Allah o sebepleri, bütün sebepleri yerine getirme şansın yok. Bir insanın insan hafızası mesela diyelim ki anlık unutmaları da olmuyor mu? Anlık yanılgıları olmuyor mu? Oluyor. Dolayısıyla çalışmak gerekli bir şey ama yeterli mi?
Allah'ın değil. Tevfikini unutmamak lazım.
Onu unutmamak lazım.
Hocam şöyle söyleyeyim, ben bunu biraz daha güncelleştireyim. Bir adama zekat istiyorsunuz. Kardeşim niye vereyim ki diyor. Kazanırken benimle beraber mi çalışmış diyor.
Yani.
Yani Allah'ın ona nasip ettiğini unutuyor. Ben çalışarak kazandım bu parayı. Hatta o Karun da öyle geçiyor. Bana verilen ilimle ben bunları kazandım. Niye vereyim ki zekatı diyor. Başkasına niye malımı ortak edeyim ki diyor. Bugün de çok var hocam bu felsefe.
Evet.
Ben enayi miyim ben? O da çalışsın, o da kazansın. İyi kardeşim de Allah sana tevfik. Sen çalışmışsın bir, Allah sana vermiş bin. Peki sen zekatını niye vermeyeceksin? Veremem diyor. Çünkü ben kazandım. Kendini affettiği için.
Evet.
Bu sefer bu mal, bu mülk benim deme ucubuna, işte gafletine düşüyor hocam. Yani burada daha net anlaşılsın diye.
Evet evet. Bu söylüyorum. Da narsizmin bir şeyi. Hadi mesela bu kadar narsistin. Bunu ben kazandım. Bunu ben yaptım. Peki sen kendini sen mi yaptın?
Sen kendini kazandın.
Evet.
Gözün yani, için kaç para verdin?
Yani.
Burnun için, dişin için, saçın için. Evet. Hele o beyin hocam.
Evet.
Yani paha biçilmez bir.
Evet.
Halbuki basit bir malzemesi var. Onu nereden, kaça aldın? Değil mi hocam?
Evet. Şey, Mevlana şey örneği veriyor. Şey görmeyin diyor. Eli görmeyen ya bu kalem ne kadar yetenekli görür der.
Onu çok güzel açıklayacağım değil mi? Kalem yani. Ne güzel yazıyor. Kalemi hadi eli gördü. Vücudu görmez. El ne kadar kalite kalemi tutuyor falan. Bu sefer vücudu gördü. Beyni görmez. Hadi beyni de gördün. Allah var hocam.
Evet yani onu yaradan var yani.
Yani hocam bu tevekkül konusu biraz uzattık ama hakikaten çok önemli. Dinin en çok yanlış anlaşıldığı, tasavvuf kitaplarının en çok yanlış anlaşıldığı yer burası. O yüzden inşallah hocam haftaya devam edelim bu konuya.
Olur hocam.
Muhterem dinleyicilerimiz, bize verilen sürenin burada sonuna gelmiş olduk. Güzel devam ediyorduk ama ne yapalım? Vaktimiz sınırlı. İnşallah önümüzdeki hafta tevekkül konusuna devam ederiz. Bir sonraki tasavvuf ve insan psikolojisinde buluşuncaya kadar hepinizi Rabbimizin affına, merhametine emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.